Ayrım 40, sayfa 407. Sylvain Reynard karanlıkta yaşıyordu. Karanlıkta kalarak dikkatle kapıyı açmış ancak kapı zincirini çıkarmadan sadece aralamıştı. Merdiven boşluğunda bir maden ocağındaki parafin lambaları gibi apliklerden zayıf bir ışık yayılıyordu. "Sizi tanıyorum," dedi adam. "Siz Narsis'siniz." Narsis onu onaylamak için hafifçe eğildi. "Sanatçılardan asla doğrudan resim almam," diye uyardı Reynard. Narsis'in koltuk altında hava kabarcıklı ambalaj naylonuna sarılmış tablo vardı. "Ben satıcı değilim. Ne istiyorsunuz? Önce içeri girebilir miyim?" Sylvain istemeye istemeye zinciri çıkardı. Kapıyı açtı ve holde geri çekildi. Narsis karanlığın içine daldı. Büyük odaları, parkeleri, çok yüksek tavanları ve geniş hatlarıyla Hausmann üslubu bir dairede olduğunu tahmin etti. Birkaç saniye bu şekilde sessiz ve hareketsiz geçti. Sonunda Reinhard kapıyı kapattı ve kilitledi. Narsis'in gözleri karanlığa alışıyordu. Bir salon, kapalı panjurlar, gri örtülerle kaplı mobilyalar. İçeriye boğucu bir sıcaklık hakimdi. "Ne istiyorsunuz?" Ses tonu saldırgandı. Narsis ev sahibini dikkatle inceledi. Adam beyazlatılmış bir kot pantolon, yuvarlak yaka bir kazak giymişti. Ayağında ise teknelerde giyilen şu mokasenlerden vardı. Yüzü şimdilik görülmüyordu. "Sizinle tanışmayı istiyordum," dedi Narsis çekinerek. "Eserlerini satın aldığım sanatçılarla tanışmaktan kaçınırım. Bu benim kuralım. Bu konuda ne derlerse desinler, sanatsal duyarlılık yansız, objektif, tarafsız olmalı." Reinhard sağdaki salonu işaret etti. Narsis o tarafa doğru hareketlendi. Oda karanlık değildi. Ama bir terk edilmişlik, bir özensizlik olduğu aşikardı. Her eşyanın üstü bir toz katmanıyla kaplıydı. Kapalı hava kokusu burun deliklerini yakıyordu. Zeminde çok daha karanlık görünen halılar vardı. Narsis onların lekeli, hafif tüylü, saç kıllarıyla dolu olduğunu tahmin etti. Biraz daha ilerledi. Karanlığın içinde yüzen kristal avizeler, koltuklar, tek ayaklı yuvarlak masalar. Sağdaki duvara bir alçak kabartma oyulmuştu. Mısır hiyerogliflerini çağrıştıran dev bir yontu. Aileden kalma bir ev diye düşündü Narsis. Bu duvarlar, bu mobilyalar, bu halılar kuşkusuz atalarına çekmiş burnunun biçimi veya başka ırsi özellikler gibi aile yadigarıydı. Bu ev genetik mirasın bir uzantısıydı. Narsis ona döndü ve gülümsedi. "Ham sanat koleksiyonunuz var mı?" Şimdi muhatabını daha iyi görebiliyordu. Sylvain Reinhardt'ın kafası tam anlamıyla bir kuru kafayı andırıyordu. İnce, gergin, kül rengi teni, kaslarının ve kemiklerin her ayrıntısını sergiliyordu. Açılmış bir alın, çukurlarına kaçmış gözler, çıkıntılı çene ve dişler. Kaç yaşında olduğunu anlamak imkansızdı. Ancak ona bakınca akla ilk gelen yıllar değil kuşaklardı. Türünün son örneği. Burada, etrafınızda. O zaman onları fark etti. Resimler ne çerçevelenmişti ne de asılmıştı. Sadece duvar boyunca sıralanmışlardı. Alacakaranlıkta donuk renkli duvar kağıtlarından ayırt edilmiyordu. Karmaşık biniştirmeler, eğri biçimler, kara kalemle çizilmiş kuş gagaları olan küçük insanlar, sayısız dişi olan yuvarlak kafalar. "Neden böyle yaşıyorsunuz?" diye sordu Narsis karanlıkta. "Resimlerim için. Işık renklerini bozuyor." Narsis ev sahibinin şaka yaptığını düşündü. Kibirli bir konuşma tarzı vardı. Sanki her sözcük, her hece onu tiksindiriyordu. "Işık resmin varlık nedenidir." Cümle ağzından kaçmıştı. Sanatçı yanı kendini ifade etmişti. Reinhard küçümseyen alaycı bir gülüşle karşılık verdi. Narsis diğer eserlere yaklaştı. Kedi suratlı insanlar, hayalet benizli küçük kızlar. Gözleri fal taşı gibi açık mukavvadan maskeler. "Babam Dubuffet'in bir dostuydu," dedi Reinhard özür diler gibi. "Onun koleksiyonunu devam ettiriyorum." Narsis yanılmamıştı. Bu iyi aile çocuğu koleksiyonun tutsağı olduğu gibi soyunun da tutsağıydı. Bu eserler, bu duvarlar onu yavaş yavaş yiyen etobur bir bitkinin büyük siyah taç yaprakları gibiydi. "Tam olarak ne istiyorsun pislik herif?" diye sordu adam kaba bir şekilde. "Ne halt etmeye evime geldin?" Narsis ona doğru yürüdü. Bu ses tonundaki değişiklik onu şaşırtmıştı. Reinhard elinde küçük bir tabanca tutuyordu. Karanlığın içinde sadece namlusunu görüyordu. Siyah, sahte gibiydi. "Beni soymak mı istiyorsun? Doğru söyle." Narsis sükunetini koruyarak karar verdi. Bir gün Lüksemburg Müzesi'nde bekçiler elinde paleti ve fırçalarıyla Pierre Bonnard'ın bir tablosunu gizlice boyamaya çalışan yaşlı bir adam görünce şaşırdılar. Görevliler bu kaçık adamı apar topar dışarı attılar. Yaşlı adam Bonnard'ın ta kendisiydi. Reinhard yeniden sırıttı. Dişleri çürük içindeydi. Aynı hikayeyi Oscar Kokoşar için de anlatırlar. Bir ressamın eseriyle işi asla tamamen bitmez. Yani resmimde bazı rötuşlar yapmak istiyorum. Şu senin aldığın tabloda postacı. Onu almak istiyorum. Bir veya iki günlüğüne. Reinhard böyle bir istekle karşılaşmayı beklemiyordu. Dikkati bir an için dağıldı. Narsis sol elinin keskin kenarıyla adamın bileğine vurdu ve diğer eliyle silahını çıkardı. Mirasiyeli tiz bir çığlık attı. Bir gelinciğin çığlığı. Narsis onu yakaladı ve duvara yapıştırdı. Silahının namlusunu burnuna dayamıştı. Glock'u onun minyatür silahından çok daha ikna ediciydi. Resmim nerede? Adam cevap vermedi. Bilincini kaybetmeden olduğu yere çöktü. Tablomu bana ver dedi Narsis sımsıkı kapalı dudaklarının arasından. Ben de seni akvaryumunda yalnız bırakayım. Dizlerinin üstündeki türünün son örneği sersemlemiş bir halde ona bakıyordu. Yaşla dolu gözleri bir çift mum gibi parlıyor, bu da ona görkemli bir hava katıyordu. Resmim nerede lanet herif? Bu burada değil. Nerede? Depomda. Depon nerede? Aşağıda. Avluda, bir atölyede. Narsis adamı çekerek aşağı kaldırdı ve ona kapıyı işaret etti. Önden buyur. Mis polisi beni çağırdı. Villa Corto'da araştırma yapıyorlar. Sonuç? Yeni bir şey yok. Ne bir kanıt ne de bir parmak izi. Psikiyatri ve hasta bakıcıları kimin öldürdüğünü öğrenmek olanaksız. Tanıklara gelince onları sen de gördün. Kimse benden bahsetmedi mi? Kimse tek bir laf edecek durumda değil. Anais kiralık arabasında Crosnier'i dinliyordu. Sesi başka bir gezegenden geliyor gibiydi. 10 dakikadan beri Bak Sokağı'nda Montalembert Sokağı'nın köşesinde gizlenmiş bekliyordu. Burası prestijli bir yapının sadece NRF kısaltmasıyla belirtilen Gallimard Yayınevi'nin binasının bulunduğu hafif eğimli çok kısa bir sokaktı. Başka bir şey var mı? Teneke öldü. Anais onun kendine geleceğini hiç ihtimal vermemişti. Her halükarda adam bir ölü gibi yaşıyordu zaten. Genç kadın silahını dizlerinin üstüne koymuştu. İki herif 30-40 metre ileride Bak Sokağı'nın köşesindeki Monoprix'in önünde park ettikleri Q7'nin yanında dolanıyordu. Genç kadın plakayı teyit etmişti. Adamlar da Anais'in elindeki eşkale uyuyorlardı. Siyah yün poltular, Hugo Boss takımlar, davranışlarından ve nüfuzlarından emin iki teknokrat. Arabalarının çevresinde sıradan şoförler gibi volta atıyorlar, arada sırada kafalarını kaldırıp Montalembert Sokağı bir numaradaki binanın cephesine bakıyorlardı. Binanın bir katında Sylvia Reinhardt'ın bir dairesi vardı. Seni ararım. Narsis koltuğunun altındaki tabloyla apartmandan çıkıyordu. Resimlerden biri hava kabarcıklı ambalaj naydonuna, diğeri sicimle sıkıca bağlanmış bir kumaşa sarılmıştı. Kiralık katiller hareketlendi. Anais arabasının kapısını açtı. Victorianus, namı diğer Matthias Freire, namı diğer Narsis, sırtını Gallimard yayınlarına dönmüş Bak Sokağı'na doğru ilerliyordu. Montalembert Oteli'nin ve Pont Royal kapısının önünden geçti. Atelier Robuchon restoranı boyunca yürüdü. Tabloları elinde bir uyur gezer gibi yürüyordu. Dost doğru önüne bakıyordu ama hiçbir şey görmüyor gibiydi. Sahibinin belli olmadığı evindeki son halinden bu yana 3-4 kilo vermiş gibiydi. Katiller egzoz dumanlarının arasında trafikte durmuş arabalarının çevresinde dolanarak yolun karşısına geçmişlerdi bile. Anais sessizce arabasının kapısını kapattı ve silahın emniyetini açtı. Avcılar avlarından sadece birkaç metre gerideydi. Genç kadın baş parmağını tetiğe götürdü. Karşıya geçmeye hazır bir halde onların peşinden yürüyordu. Katillerin eli paltolarının altına gitti. Anais kolunu kaldırdı ama hiçbir şey olmadı. Av köpekleri öylece kaldı. Narsis bir eczanenin bitişiğindeki Montalembert Sokağı 9 numarada bulunan bir tıbbi görüntüleme merkezine giriyordu. Anais silahını ceketinin altına koydu. Görüntüleme merkezinin tabelasında tomografi, dijital radyografi, mamografi, ekografi yazıyordu. Narsis düşüncesinin peşinden gidiyordu. Bir tabloyu Simon Amsalem'den, diğerini Sylvain Reinhardt'tan almıştı. Şimdi onları X-ray'den geçirecekti. İki adam yeniden arabalarının yanına döndü. Anais de onları taklit edip Opel'ine doğru yürüdü. Arabasına bindi. Onları fark etmediklerinden emindi. Trafik durma noktasına gelmişti. Arabalar tampon tampon ilerliyordu. Korna sesleri. Ön camların ardında asık suratlar. Yolda ne olabilirdi ki? Anais göz ucuyla hasımlarına bakıyordu. Sakinliklerini, şıklıklarını, ölümle olan dingin yakınlıklarını hayranlıkla seyrediyordu. 1.85 boy, geniş omuzlar. Paltolarının altındaki ceketleri son düğmesine kadar iliklenmişti. Ve İtalyan kesimi pantolonları kusursuzdu. Adamlardan birinin gümüş rengi saçları vardı ve Tom Ford marka kemikli çerçeveli gözlük takıyordu. Dipnot, Tom Ford. Doğumu 1961. Amerika Birleşik Devletleri'li modacı ve film yönetmeni. Kendi adını taşıyan giysileri, parfümleri ve gözlükleri vardır. Diğerinin kızıla çalan sarı saçları şimdiden seyrekleşmişti. Düzgün hatları olan iki güzel yüz. Cezasız kalacak olmanın güveniyle soluk alan kudretli adamlar. Anais onların tersine kendini yerin dibine batmış gibi hissediyordu. Korkuyordu, ter içindeydi. Canı sıkkındı, elleri titriyordu. Babasıyla seyrettiği İtalyan westernlerini düşündü. Çöllerde ya da görkemli mezarlıklarda yapılan düellolar. Kahramanların mutlak üstünlüğü. Onların asla yitirmedikleri soğukkanlılıkları. Bu iki kiralık katil bu kriterlere uyuyordu. Ama kendisi hayır. Bir an semt karakoluna haber vermeyi düşündü. Hayır, anında polisin geldiğini anlarlardı ve hemen ortadan kaybolurlardı. Oysa Anais onların kim olduğunu, niyetlerini ve kimin için çalıştıklarını öğrenmek istiyordu. Başka bir olasılık daha vardı. Görüntüleme merkezine girip Narses'i bulmak, onu himayesi altına almak. Acil çıkıştan onunla birlikte kaçmak. Ancak bunu yapması da imkansızdı. Narses panikleyecekti. Silahını kullanacaktı. Amatörlere güvenilmezdi. Silahını dizlerinin üzerine bıraktı. Kollarının titremesini bastırmak için var gücüyle direksiyonu sıktı. Bir leksomil olsaydı her şey yoluna girerdi. Ama kaygı gidericilerle amfetaminleri bir arada kullanmak harlı ateşe benzin dökmek demekti. Beklemeliydi. Beklemesi gerekiyordu. Monsieur Narses. Narses bir sıçrayışta ayağa kalktı. Resimler kolunun altındaydı. Hiç tereddüt etmeden hasta kabul görevlisine bu adı vermişti. Ne sigorta kartı ne de reçetesi vardı. Ama sekreterler ona anlayışlı davranmıştı. Düşüp dirseğini incittiğini söylemişti. Onu bekleme salonuna almışlardı. Diğer hastaların dikkatini çekmemişti. Buradan lütfen. Sekreter koridorda sağa saptı. Narses kolunun altındaki tablolar duvarın köşesine çarptı. Onları santrali bırakmak ister misiniz? Böylece soyunma kabininde daha rahat edersiniz. Teşekkürler. Yanımda kalmalarını tercih ederim. Kadının peşinden yürüyordu. Durumun kritik olduğunu hissediyordu. Reinhard'ın evindeki şiddet olayı kaygılarını daha da arttırmıştı. İkinci resim depodaki onu tüketmişti. Bu kez kendini 1980'li yılların postacı kıyafetiyle resmetmişti. Üzerinde kağıt uçak logosu bulunan mavi gri kasket ve ceket. Bu absürt portreler neyi gizliyordu? Sekreter bir kapının önünde durdu ve konuyu yeniden Narsis'in elindeki pakete getirdi. Onları yanınızda tutmak istediğinizden emin misiniz? Teşekkür ederim, böyle iyi. Kapı tokmağını çevirdi ve Narsis'in başka bir kapının bulunduğu dar bir kabine girmesini istedi. Burada soyunun. Radyolog sizi almaya gelecek. Narsis kapıyı kapattı ve ceketini bile çıkarmadan bekledi. Resimlerini kabindeki bankın üstüne bırakmıştı. Bir dakika sonra bir kadın ikinci kapıyı açtı. Soyunmadınız mı diye sordu soğuk bir sesle. Narsis bakışlarıyla kadını tarttı. Esmerdi. Aşırı makyajı yüksek topuklu ayakkabılarıyla iki farklı görünüm arz ediyordu. Beyaz önlüğüyle bilimi ve katılığı, sivil haliyle şehveti ve tahrik edici bir kadını. Narsis yumuşak davranmaya karar verdi. Aslında benim isteğim biraz farklı dedi gülümseyerek. Bu iki resmin radyografisini çektirmem gerekiyor ve bu imkansız diye kestirip attı teknisyen. Bizim cihazlarımız bunun için tasarlanmadı. Sizi temin ederim ki bu çok sık uygulanan bir şey. Fransa müzelerinin araştırma laboratuvarlarında. Üzgünüm, sanırım adres konusunda yanıldınız. Kadın onu kabinin içine doğru itekledi. Narsis ter içinde kaldığını hissetti. Dudaklarına bir gülümseme yerleştirdi. Israrımı mazur görün. Sadece kabalaşmayın bayım. Bekleyen başka hastalar var. Biz birden geri çekildi. Narsis glokunu ona doğrultmuştu. Sol eliyle tabloları aldı, görüntüleme odasına girdi ve ayağıyla kapıyı kapattı. Bu da ne? Yine sol eliyle palyaçonun hava kabarcıklı naylon ambalajını söktü. Tanrı aşkına bana yardım edin. Kadın atıldı. Ojeli tırnaklarıyla hava kabarcıklarını patlattı. Naylon yüzeyi yırttı, kan rengi resmi açığa çıkarttı. Ona bulanmış suratı ve hüzünlü gülümsemesiyle palyaço göründü. Narsis geri çekilmişti. İki eliyle kabzasından sımsıkı kavradığı gloku radyoloğa çevriliydi. Resmi cihaza koyun. Beceriksiz hareketlerle resmi görüntüleme masasının üzerine ortaladı. Şimdi kaset. Statifin içine. Narsis bu sözcükleri hiç düşünmeden söylemişti. Tıbbi teknik terimler. Kadın ona şaşkın şaşkın baktı. Cihazı çalıştırdı ve ışını verdi. Çelik masanın üstünde palyaço siyah gözleriyle Narsis'e bakıyordu. Onunla alay eder gibiydi. Sanki verniğin ve renklerin altında ona hazırladığı sürprizi biliyordu. Şimdi diğeri, dedi Narsis dişlerinin arasından ıslandıran bir sesle. Radyolog kaseti yuvasından çıkardı. Ancak kaset ellerinin arasından kayıp metalik bir gürültüyle yere düştü. Eğilip yerden aldığında bir şaryonun üzerine koydu. Başka bir kaset çıkardı. Bu arada Narsis postacıyı saran bezin iplerini çözmüştü. Acele edin. Kadın elini çabuk tuttu. Narsis X-ray tüpünden çıkan ışınların bedenine nüfuz ettiğini anladı. Radyolog statifi açtı. İkinci çelik kutuyu da çıkardı. Bunları nerede görebiliriz? Ya yan tarafta. Görüntüleme odasının bitişinde bir ofis vardı. Narsis silahıyla o tarafı işaret etti. Kadın ekranın karşısına oturdu. Kasetleri eski tip bir fotokopi makinesini andıran bir heybetli cihazın içine yerleştirdi. Birkaç saniye beklemek gerekiyor dedi zorluklu nefes alarak. Narsis gözlerini kapkara ekrandan ayırmadan kadının omzunun üstünden eğildi. Gnostiklerin ne dediğini biliyor musunuz diye sordu bir deli gibi. Silahın namlusunu radyoloğun böğrüne bastırmıştı. Hayır, hayır. Tanrı dünyanın bir görünümü değil, şeytanın bir yalanıdır. Kadın cevap vermedi. Verecek cevabı yoktu. Narsis onun kesik kesik nefes aldığını duyuyor, terlediğini hissediyordu. Daha da derinlerde kalbinin çılgınca çarptığını işitiyordu. Deliliği duyularını 10 kat hassaslaştırmıştı. sezgilerini, bilincini, kendini kozmosun gizemli doğasını algılayabilecekmiş gibi hissediyordu. Birden ekran aydınlandı ve ilk radyografi gözüktü. Resmin altında neredeyse başka bir resim vardı. Daha ziyade bir desen. 20. yüzyıl başlarında gazetelerin tefrikalarına eşlik eden tüy kalemle çizilmiş illüstrasyonları andırıyordu. Teatral sunumlar, ısrarcı ayrıntılar, gölgeleri, hareketleri ve ışık gölge dağılımlarını vurgulamak için incecik çizgiler. Eskiz bir cinayeti tasvir ediyordu. İhena Köprüsü'nü veya 3. Alexander Köprüsü'nün altında. Katil çıplak bir bedenin başında durmuş sevinç gösterileri yapıyordu. Bir elinde balta vardı, diğer elinde ise organik bir ganimet tutuyordu. Narsis biraz daha yaklaştı ve katilin elindeki şeye baktı, cinsel organlar. Katil kurbanını iğdiş etmişti. Onun bu hareketinde ritüel anlamını düşünmeye, bir kastrasyonu içeren mitolojik bir sahne hatırlamaya çalıştı. Ama olmadı. Bunun sebebi katilin yüzüydü. Sağa yamulmuş ve iğrenç sırıtan, simetrisi olmayan bir yüz. Bir gözü yuvarlaktı, diğeri iyice kısılmıştı. Ağzı yuvarlak gözün olduğu taraftan açılmış, sırıtıyor, ayrık sivri dişlerini sergiliyordu. Ama çok daha kötüsü de vardı. Bunca şaşkınlığına rağmen bunun bir otoportre olduğunu andırıyordu. Dante vari suatı sahip bu katil bizzat kendisiydi. Diğer radyografiyi de görmek istiyor musunuz? Gerçek dünyaya dönmek için Narsis birkaç saniye bekledi. Açın dedi, kendisine de yabancı olan bir sesle. Diğer desen de aynı sahneyi tasvir ediyordu. Ama birkaç saniye sonrasını. Katil mürekkeple çizilmiş yüz hatları ona acımasız, dayanılmaz ama aynı zamanda bir tür mitsel evrensellik veriyordu. Diğer eliyle baltasını sallayarak organları kapkara nehre fırlatıyordu. Narsis, katilin elindeki baltanın ilkel bir silah olduğunu, çakmak taşı, meşin bağlar ve tahtadan yapılmış bir balta fark etti. Geri gitti. Sırtı duvara dayandı, gözlerini kapattı. Her şeyi görünmez kılacak şekilde aklına birçok soru geliyordu. Bu şekilde kaç evsizi öldürmüştü? Bu düşkün, sefil adamlara neden bu kadar çok kızıyordu? Neden kendini acımasız, çarpık çubuk bir suratla resmetmişti? Bayılmak üzereyken son anda gözlerini açtı. Radyolog ona bakıyordu. Yüz ifadesi değişmişti. Bakışlarında bir acıma duygusu okunuyordu. Artık kendi için değil onun için korkuyordu. Bir bardak su ister misiniz? Cevap vermeyi isterdi ama başaramadı. İki resmi aldı ve aceleyle beze sardı. Sicimi çevrelerine birkaç kez doladı ve düğümledi. Hepsini banyo edin dedi sonunda konuşmayı başararak. Bir zarfa koyun. Birkaç dakika sonra mekanik adımlarla görüntüleme merkezinden çıkıyordu. Her an sendeleyecek, tökezleyecek, düşecek gibi yürüyordu. Başını kaldırdı ve kararan gökyüzünü gördü. Bulutlar bir falez boyunca yuvarlanan kayalar gibi üzerine geliyordu. Başını indirdi ve dengesini bulmaya çalıştı. Kiralık katiller tam önündeydi. Elleri bellerinde, paltolarını rüzgarda savura savura ilerliyorlardı. Resimleri yere attı ve belinden glokunu çıkardı. Gözlerini kapattı ve peş peşe tetiğe bastı. Anais otomatiğinin ağzından çıkan elevi gördü. Arabasından fırladı ve kaldırıma doğru koştu. Başka silah sesleri de duyuldu. O doğrulurken bir insan seli panik halinde olduğu yere çöktü. Arabalar aniden duruyordu. İnsanlar koşturuyordu. Yeniden silah sesleri. İki arabanın arasına girdi ve kafasını uzattı. Bu kez katillerden birinin yolda yattığını fark etti. Ölmüştü. Asfaltın üzerinde ayak sesleri kesik kesik inlemeler. Başka yaralılar da yoldan geçmekte olan kurbanlar olabilir miydi? Olup biteni görmesi imkansızdı. Gelip geçenler görüş alanını kapatıyordu. İnsanların hayhuyu, arabalar görüşünü engelliyordu. Sonunda Narsis'i bir eczanenin önünde gördü. İkinci katille karşı karşıyaydı. Gözlerini birbirine dikmişlerdi. Acemi bir Amerikan güreşindeymişler gibi rakibi yere yıkacak yumruğu atmaya hazırlanarak resimlerin üstünde zıplıyorlardı. Yeniden bir silah sesi geldi. Bir vitrin patladı. İki dövüşçü cam kırığı içinde kaldı. Narsis radyografi zarfının üzerinde kaydı. Geriye doğru devrildi. Düşerken diğerini de beraberinde sürükledi. Gözü hala saldırganın üstündeydi, tıpkı saldırganı gibi. Bir arabanın arkasında kayboldular. Anais sadece onların kıpırdayan ayaklarını görebiliyordu. Aynı anda her yerden uğultular yükseliyordu. İnsanlar yere eğiliyor, denizin ortasında fırtınaya yakalanmış gibi birbirine tutunuyordu. Anais hamle yapmayı denedi. Ama çantasına sımsıkı sarılmış bir kadına takıldı. Yere düştü, silahını kaybetti. Sonra onu bir arabanın altında buldu. Yeniden ayağa kalktığında kiralık katilin elinde silah ile ayakta olduğunu gördü. Narsis kıçının üstünde geri gidiyordu. Şaşkındı. Elinde silahı yoktu. Savunmasızdı. Anais silahlı sağ elinin bileğini sol avucunun içine yerleştirdi ve nişan aldı. Tam ateş edeceği sırada önünden bir grup insan geçti. Peş peşe iki el silah sesi duyuldu. Başka bir vitrin patladı. Bir arabanın ön camı tuzda buz oldu. Anais sol tarafına yöneldi. Bir arabanın kaputunun üstünde yuvarlandı. Silahını yeniden hedefine yöneltti. Narsis saldırganın bileğini tutuyordu. Namlunun ucundan kıvılcımlar çıktı. Mermi asfaltta sekti. Narsis rakibinin koluna asılmış debelenip duruyordu. Anais geri tepmenin etkisiyle sol yanına düşeceğini düşünerek herifin bacaklarına nişan aldı. Parmağı tetiğinde dokunacağı sırada siren sesleri duyuldu. Ötel lastikler, kapanan kapılar, panik ortamında yükselen bağırışmalar, verilen emirler. Havanın doğası bile değişmişti. Sıkışmış, yoğun bir hava. Hedefine konsantre oldu. İki adam şimdi bıçakla dövüşüyorlardı. Narsis sırtı yerde elinde tırtıklı bir bıçak tutuyordu. Yüzünü ısırmaya çalışan saldırganın karnına saplamaya çalışıyordu. Hugo Boss takımlı adam birden doğruldu. Paltosunun etekleri uçuşuyordu. Sendeleyerek geriledi. İki büklüm oldu. Yükselen sesler ona teslim olmalarını söylüyordu. Narsis de ayağa kalktı. Bıçak hala elindeydi. Anais bir polisin nişan aldığını gördü. Hiç tereddüt etmeden havaya polislerin bulunduğu tarafa doğru ateş etti. Ona birçok mermiyle cevap verdiler. Yere yattı ve kaldırımların üstünde sürünerek ilerledi. Mermiler araba karoserlerine saplanıyor, Monoprix mağazasının cephesini delik deşik ediyor, Velip ödeme otomatlarına çarpıyordu. Dipnot, Velip. Fransa'da, Fransızca'da velo, bisiklet ve liberto özgürlük sözlerinden meydana gelmiştir. 15 Temmuz 2007 tarihinden bu yana Paris'te kullanımda olan ve halkın belirli bir ücret karşılığında ulaşım aracı olarak yararlandığı bisikletler. Üniformalılar bir başka düşman belirlemişlerdi ve aman vermiyordu. Başını kaldırdı ve çatışmanın sona erdiğini gördü. Bir grup polis Narsis'e yaklaşmak için bu şaşırtmacadan yararlanmıştı. Var güçleriyle onu copluyorlardı. Anais bağırmak istedi ama ağzından tek kelime çıkmadı. Tam tersine dudaklarının arasından ılık bir sıvı geldi. Kan olduğunu düşündü ama tükürüktü. Başı dönüyordu. Artık hiçbir şey o duymuyordu. Sanki beyni kılcal damarlarına kadar kanla dolmuştu. İçgüdüsel olarak arkasını döndü. Kasklı adamlar üzerine atlıyordu. Kollarını kaldırmak, silahını atmak, polis kimliğini çıkartmak hepsini aynı anda istedi. En ufak bir harekette bulunamadan bir cop suratına indi. Ayrım sonu sayfa 418. Bu sayfada bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Monoprix. M-O-N-O-P-R-I-X. Montalembert. M-O-N-T-A-L-E-M-B-E-R-T. Sylvain Reinhardt. S-Y-L-V-A-I-N-R-E-I-N-H-A-R-D-T. Gallimard. G-A-L-L-I-M-A-R-D. Montalembert. M-O-N-T-A-L-E-M-B-E-R-T. Pont-Royal. P-O-N-T-R-O-Y-A-L. Atelier Rebuchon. A-T-E-L-I-R R-O-B-U-C-H-O-N. Tom Ford. T-O-M-F-O-R-D. Westen. W-E-S-T-E-R-N. Statif. S-T-A-T-I-F. Jena. I-E-N-A. Alexander. A-L-E-X-A-N-D-R-E. Velib. V-E-L-I-B.